İyi akşamlar sevgili kardeşler. Bulgaristan'ın en güzel kasabası olan Filibe, yani Plovdiv'den size selamlar, sevgiler. Bugün 13 Nisan, 13 April 2020 ya da krizanın 31. günü. Bu krizin etkilerinden biri psikolojiktir. Parola şu, televizyonunuzu kapatın. Devletin propagandalarından korunun. O virüsten 10 kat daha korkunçtu. Bu propaganda sizi deli yapacak. Bu propaganda sizi öldürecek en sonunda. Devlet bizi ayırmak istiyor. Sosyal distans, toplumsal mesafe, komşu komşuya güvenmesin, kimseye yaklaşma, eve kapan, televizyonu seyret, Allah'tan korkma, virüsten kork, devletten kork. Bütün bunlar imanla hayatımızda korkunç sonuçlar verecek. O bizi yani korkunç bir biçimde etkileyecek. Şimdi zamanıdır ağzımızı açalım. Bu gelişmeye karşı koyalım. Hayır diyelim. Devlet bizi kontrol etmeyecek. Evet biz devleti boyun eğeceğiz ama onun düşünce tarzını, onun propagandasını, onun ideolojisine kapılmayacağız. İbraniler 10:25 şöyle diyor. Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Bazıları buna alıştılar. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor. Televizyon, radyo ya da internette ilahi ve vaaz dinlemek kesinlikle bir araya gelmenin yerini tutamaz. Hayır, biz yani bir odanın içine toplanmalıyız. Ancak böyle toplantı oluyor. Ayrı ayrı odalarda kaldık mı kilise olarak biteceğiz. Onun için bu şimdiki krizin içinde ona hiç alışmayalım. Ayrıca sanıyorum bu şimdiki krizin içinde birçok mesihçi uyandı. Yavaş yavaş anlıyoruz ki dünya değişiyor çok hızlı bir tempoda. Kiliseler de değişiyor. Ve birçok imanlı virüs korkusundan başka son zamanlar ahiret korkusunda da kapılmaya başladı. Acaba Allah'ın gelişi yakın mıdır? İsa Mesih dönüşü yakın mıdır diye yani böyle bir panika, böyle bir korku insanları aldı ve birçok imanlı da buna kapılıyor. O yüzden zaten şimdi İncil'in son kitapçığını yani o açıklama vahiy kitabını okumaya karar verdik birlikte. Ve bu seri içinde özellikle bölüm 13 ve 14 biraz da 17 üzerinde durmak istiyorum. Bütün kitabı okumaya gerek yok. Ama özellikle bizim durumumuzu, şu anki durumumuzu ilgilendiren konulara ağırlık vermek istiyorum. Ve oraya bakarken, onu okurken gerçekten orada korkunç olaylar görüyoruz. O yüzden bütün bu ayetlerin temelini atmak istiyorum bu akşam. Hani korkudan fazla, yani bir uyanış duygusu olsun bize. Biz korkuya kapılmayalım ama İsa Mesih'in gelişine dört gözden bekleyelim. Maranata, Rab gel, tez gel diyelim. O duruma gelmeliyiz. Evet. Her şeye rağmen biz yeneceğiz. Vahiy kitabının özel mesajı odur. Tamam. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Biz yeneceğiz. Biz yeniyoruz şu anda. İşte bu kitabın mesajı, haberi, güzel büyük haberi budur. Bugün 7. bölümü okumak istiyorum sizinle birlikte. Maalesef vaktimiz yetmeyecek bütün konulara detaylı bakalım. Ayrı ayrı girelim. Sadece böyle en önemli konulara değineceğiz. Ve bu akşam biraz daha uzun olacak, biraz daha zor olacak. Biraz kafamızı yormak gerekecek. İncil'iniz varsa iyi olacak. Yanınıza İncil alırsanız açık bir biçimde onu okuyabilirsiniz. Yani paylaştığım ayetleri de birlikte okuyabiliriz diye. Evet, 7. bölüm dedik. 7. bölümde durum nedir? Kuzu olarak gösterilen İsa Mesih, babasının elinden 7 kat mühürlü olan bir ferman kağıdı aldı, bir tomar aldı. Ve bu mühürleri teker teker açıyor. Ve açtığında bir şeyler oluyor yeryüzünde, belalar oluyor. Allah'ın yani yeryüzünde gönderdiği belaları görüyoruz. Nasıl bir vakit Mısır'a gönderdiğini. Ve kuzu şimdi 6. mühürü açtı ve 7. mühürü açmadan bu parça var, 7. bölüm var. Yani 6 ve 7 mühürün ortasında bu 7. bölüm geçiyor ve burada bu 7. bölümde iki grup insan anlatılıyor. Nedir bunlar? 144 bin ve büyük kalabalık. İlk önce teksti, ayetleri okumak istiyorum. 7. bölüm ayet 1. Ondan sonra 4 melek gördüm. Onlar dünyanın 4 köşesinde durup dünyanın 4 rüzgarını tutardılar. Öyle ki ne toprağın üzerine, ne denizin üzerine, ne de bir hangi ağacın üzerine esmesinler. Başka bir melek de gördüm. O da gün doğusundan yükseldi. Onda yaşayan Allah'ın mühürü vardı. Ve yüksek sesle o 4 meleğe bağırdı. Hani onlara verilmişti toprağa ve denize zarar versinler. Dedi ki, en birinci Allah'ımızın hizmetçilerini alınlarından mühürleyelim. O zamana kadar ne toprağa, ne denize, ne de ağaçlara zarar vermeyin. Mühürlenen kişilerin sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün cinslerinden 144 bin kişi mühürlendi. Yahuda cinsinden 12 bin, Ruben cinsinden 12 bin, Gad cinsinden 12 bin, Aşer cinsinden 12 bin, Naftali cinsinden 12 bin, Manaşe cinsinden 12 bin, Simeon cinsinden 12 bin, Levi cinsinden 12 bin, İsakar cinsinden 12 bin, Zebulun cinsinden 12 bin, Yusuf cinsinden 12 bin, Benyamin cinsinden 12 bin. Bu meselelerden sonra baktım ve işte büyük bir kalabalık. Kimse onların sayısını hesaplayamazdı. Onlar her milletten, her cinsten, her halktan ve her dilden idiler. Kral iskemlesinin önünde ve kuzunun önünde dururdular. Beyaz kaftanlar giymişlerdi ve ellerinde palmiye dalları vardı. Ve yüksek sesle şöyle bağırdılar. Kurtarmak, kral iskemlesinde oturan Allah'ımızın ve kuzunun elindedir. Ve bütün melekler kral iskemlesinin ve ihtiyarlarının ve 4 mağlunun etrafında dururdular. Kral iskemlesinin önünde yüzüstü yere kapanıp Allah'a tapardılar. Şöyle dediler. Amin. Allah'ımıza sonsuzlara dek övgü, şanlılık, bilgilik, şükürler, saygınlık, kuvvet ve kudret olsun. Amin. İhtiyarlardan biri bana dönüp sordu. Acaba beyaz kaftanları giyen kişiler kimdir? Ve onlar nereden geldiler? Ben de ona dedim, ey efendim onu sen bilirsin. O da bana dedi, bunlar büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Evet, iki grup var bu bölümde. Dediğimiz gibi iki grup var. 144 bin ve büyük kalabalık. Ve bunları biraz karşılaştıralım, kontrast yapalım. Birincisi yeryüzünde, ikincisi gökte. Birincisi sayılıyor. İkincisi sayılamayacak kadar büyüktür. Birincisi İsrail halkından, ikincisi bütün milletlerden. Birincisi Allah'ın belalarını görmeden önce, ikincisi büyük sıkıntıdan sonra. Ve işte bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu bölümü okurken yorumcular yani komentatörler türlü çeşit fikirler ortaya atıyor. Ve her kafadan bir ses. Ama bence burada iki grup gösteriliyor ama aslında tek bir Allah halkı anlatılıyor burada. Tek bir Allah halkı anlatılıyor ama değişik bakış açısından gösteriliyor. Nasıl hani herhangi bir olaya, herhangi bir nesneye iki taraftan bakabilir, paraya iki yüzden bakabilirsin ama tek bir paradır. Aynı biçimde bir Allah halkı yani iki taraftan gösteriliyor. Rab gökten yere bakıyor. Birinci gruba 144 bin derken o zaman Rab gökten yere bakıyor. Çünkü sadece onun gücü var yeryüzünde dağılmış olan imanlıları, dağılmış olan halkını sayabilsin. İnsan bu kadar kişiyi sayamıyor. Ve onları korumak için, onlara bütün sıkıntıları içinde kuraj vermek için sayıyor. 1, 2, 3 sayıyor. Bu kadar halkım var. İkinci gruba gelince orada sanki Yuhanna yerden göke bakıyor, aşağıdan yukarı bakıyor ve oradaki kalabalığı ona bakınca sayamıyor. Sanki şaşbaş kalıyor, ağzı açık kalıyor, coşuyor. Çünkü o bekledi büyük sıkıntılar altında ezilen kiliselerden çok az kişi ayakta kalsın. Ama şimdi bakıyor gökte o kadar büyük bir kalabalık, yani onun için coşuyor. Tıpkı nasıl İlyas hayatından bezmişti, hatırlıyorsunuz kim eski antlaşmayı biliyor. İlyas peygamber işte kraliçe İzabel'den kaçmaya başladı ve halkından bezmişti ve Rabbe yalvarmaya başladı. Bütün İsrail halkı seni terk etti ey Rabbim. Bir tek ben kaldım ve şimdi benim de canımı kıymaya bakıyorlar. Öldür beni, al benim canımı. O zaman Rab bana nasıl bir cevap vermişti? Hatırlıyorsunuz. Sıkılma. Ben kendime 7000 kişi ayırdım ki onlar Baal putuna diz çökmemiştir. Sen işine devam et. Ve nasıl İlyas bekledi artık o son hani kalmadı. Bitiyoruz. Ve ondan sonra Rab diyor hani benim kilisem, benim halkım 7000 kat daha büyüktür senin düşüncenden. Yuhanna da öyle bir haber alıyor Rab'den. Sen kalıyorsun, sen düşünüyorsun biz yeryüzünde çok az kişi kaldık ama bak gökte ne kadar kalabalık var, ne kadar büyük bir kalabalık var. Sen işine devam et. Evet, birinci grupa şimdi bir göz atalım. İlk önce bu birinci grupa, bu 104 bin kişiye bir göz atalım. Ve o grup hakkında iki önemli hakikat öğreniyoruz. Bu 144 bin kişiye bakarken iki tane büyük fikir var. Nedir bunlar? Birincisi o kişiler sayılıyor ve ikincisi o kişiler mühürleniyor. Sayılmak ve mühürlenmek var. Ve onlara şimdi ayrı ayrı bakacağız. Bunun büyük bir ders alacağız. Birincisi, o kişiler sayılıyor. Ne yazıyor burada? Mühürlenen kişilerin sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün cinslerinden 144 bin kişi mühürlendi. Dikkat edersiniz, Yuhanna demiyor, gördüm o grubu. Hayır, sadece işittim. Demek ki Yuhanna birinci grubu görmüyor, sadece sayısını işitiyor. Ama gökteki kalabalığı görüyor. Nasıl 5. bölümde? Allah'ın taht odası anlatılıyor ve soruyor kim layıktır bu ferman, bu tomarı açmaya. Kimse bulunmadı, en sonunda bir kişi bulundu. Yahuda cinsinden gelen aslan diyor. Ama Yuhanna sadece bunu işitiyor. Ve baktıkça aslanı görmüyor, bir kuzu görüyor. Tam büyük bir kontrast. Ve aynı kontrastı şimdi burada 7. bölümde görüyoruz. Ama nasıl İsa Mesih aynı zamanda Davut cinsinden gelen aslan ise ve aynı zamanda boğazlamış kuzu ise, hani insanca burada büyük bir kontrast var, bir logistik değil. Ama aynı zamanda İsa Mesih iki tarafını dolduruyor. Aynı biçimde burada şimdi bu iki halk aynıdır. Evet, sayılmak dedik, sayılmak. Şimdi bu biraz daha derin düşünelim. Sayılmak. Sayılmak eski antlaşmada hep askerlikle ilgiliydi. Askerler sayılıyordu. Sayılıp da öyle savaşa giderdiler. Filistin topraklarına yerleştikten sonra Rab İsrail halkına saldırıcı savaşları yasakladı. İzin vermedi başka halklara saldırsınlar. Ancak kendini savunmak için savaşabilirdi. O durumda Rab'e güvenip 20 ile 50 yaşında arasındaki erkekleri silahlanıp savaşacaklardı. Askerler anında toplanırdılar. Hazırlık yok, hazırlıksız. Ve bu durumda Allah'ın halkı Rab'be güvenmek lazım idi. Ve o yüzden de ki askerleri saymayın, halkı saymayın, halkı saymak yok. Çünkü kral halkını saydığı zaman kendi askeri gücüne güvenecek, Rab'be unutacak. Savaş durumuna gelmeden önce kimse bilemezdi kaç kişi çıkacak. İsrail krallarına bu yasaktı. Sıradan bir imanlıya sorarsan, Kral Davud'un büyük günahı neydi? Sanıyorum herkes Batşeva olayı diyecek. Ama ondan daha büyük günahı vardı. Davud'un en büyük günahı Batşeba olayı değildi, hayır. Yaşlılığında Davud, Yoav adındaki generalına buyurdu, bir halk sayımı yapsın ve o en büyük günahıydı. Bu o kadar büyük bir günahıydı, Rab bu olaydan için bütün halkı cezalandırdı. Hatta Rab Davud'u zorluyor bir cezaya seçsin. 2 Samuel 24-13. Ülkende 7 yıl kıtlık mı olsun? Yoksa seni kovalayan düşmanların önünden 3 ay kaçmak mı istiyorsun? Ya da ülkende 3 gün salgın hastalık mı olsun? Yani bir ceza seç kendini. Davud'un yaptığı bu halk sayması o kadar büyük bir suç. Rab bütün halkı cezalandırır. Öbür tarafta ne zaman Rab kendisi halkın sayılmasını buyurursa o başka. Bunu görüyoruz ne zaman İsrail halkı Mısır'dan çıkıyor. Hatta bir kitabın adı o olayı andırıyor. Çölde sayım, sayılar değil mi? Orada 1. bölümde her cinsten birer kişiye görev veriliyor. Sayılar 1.18 şöyle diyor. Rabbin buyruğu uyarınca 2. ayın 1. günü bütün halkı topladılar. 20 ve daha yukarı yaştaki boylarının ailelerine göre birer birer sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina çölünden halkın sayımını yaptı. Bu artık Rab'bin buyruğuna göre bir sayım idi. Bu başka. Böylece bir taraftan bütün halkın strukturası belli ettiler. Yani herkesin hangi cinsten olduğu bu sayımdan belli oldu. Ve daha sonraki tarih için bir temel oluşturdu. Ama daha önemlisi Rab kendi halkını savaş için hazır ediyor. Sayın direkt savaş olacak. Yani sanki Rab kendi halkına diyor ki çocuklar yolculuğumuzun sonuna geldik. Tezlerde Kenan topraklarına ayak basacağız. Orada düşmanlar var. Savaşmaya hazır olun. Evet, eski antlaşmadaki anlayış buydu. Ve şimdi Yuhanna sayım derken aynı fikir kiliseye getiriyor. Şimdi gene açıklama kitabına bakalım. Sanki burada da Rab kilisesine buyuruyor, savaşa hazır olun. Ama tabii ki bu sefer ruhsal savaş, değil bedensel bir şey. Bu ruhsal savaşta bir hangi düşmanın bedenini öldürmek söz konusu değil. Değil mi? Biliyorsunuz biz et ve kana, yani bedene karşı savaşmıyoruz diyor Pavlus. Efesler 6:12-3. Çünkü bizim muharebemiz et ve kana karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerine, ruh güçlerine ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. Onun için Allah'ın bütün silahlarını kaldırın, öyle ki kötü günde karşı koyabilirsiniz ve her şeyi yaptıktan sonra sağlam durasınız. Evet, ne zaman Yuhanna diyor ki, 144 bin sayısını işittim, boy boy, cins cins, 12 bin, 12 bin, 12 bin. Bu savaşa hazırlık demektir. Sanki Rab, hani bu sözü söylemekle, bu sözü kullanmakla Yuhanna diyor ki, siz ruhsal bir savaş içinde bulunuyorsunuz. Onun için askerleri sayıyorum şimdi. Bu savaş her imanlının hayatında oluyor. Herkes kendi hayatında, ruhsal hayatında bir ruhsal bir savaş içinde bulunuyor. Günaha karşı, şeytana karşı, bedene karşı, yani beden tabiatına karşı. Evet, ama bunun dışında sadece kişisel değil, yani individualını değil, onu sadece düşünmeyelim. Bu savaşta aynı zamanda hepimiz birlikte savaşıyoruz, bir ordu gibi. Düşmanımızı bilelim, hep birlikte ona karşı dönelim, ona karşı savaşalım. Yok vakit artık birbirimizden uğraşalım, birbirimize engel olan savaş var. Vakit yok artık, başka kardeşler bu ruhsal savaşta gece gündüz uğraşırken biz kendi keyfimize bakalım, oyuncaklarımızla uğraşalım. Ve başka bir mesele, bundan sonra savaşma gücümüzü azaltıran bütün öğretişleri de bokluğa atacağız. Varsa öyle bir öğretiş, hani bizi zayıflatıyor, bizi ruhsal savaş içinde yani hazırlatmıyor, o zaman onu atalım bu öğretişi. Evet, bu konuda başka gün ayrıca konuşmak istiyorum. Demek Yuhanna Allah halkının sayısını işitti. 144 bin. Güzel, ama bu ne demek oluyor? 144 bin ne demek oluyor? Şimdi burada aslında sadece buraya değil, hani İncil'i nasıl okuyacağız? İncil'i yani yorumlama düşüncesine biraz gireceğiz. Bakın şöyle, bazılar sanıyor bu 144 bin bütün kurtulanların sayısıdır. Yani bütün kurtulanlar 144 bin. Eğer bu doğruysa hapı yuttuk. Eğer 2000 senelik kilise tarihinin içinde bütün dünyada ancak 144 bin kişi kurtulursa, bu demek oluyor senede bütün dünyada 70 kişi kurtuluyor. Yandık. Yehova şahitler, Yehova şahitleri, Yovistler burada başka bir trik kullanıyorlar. Diyorlar ki imansızlar, yani Yovist olmayanlar, onların anlayışına göre yok olacakmış. İmansızlar yok olacakmış. Demek onlara ateş, cehennem, sonsuz ceza yok. Ama dünya yeniden cennet olacakmış ve sıradan olan Yehovistler, normal Yehovistler bu yeni dünyada yaşayacakmış. Ve ancak en temiz, en hızlı Yehova şahitleri bu 144 bin kişinin içinde geleceğmiş, onlar gökte yaşayacaklarmış. Tabii saçmalık. Ama bugün en yaygın olan düşünce şudur ve şimdi buna baktık mı işte gerçekten ciddi olmaya başlıyor ve korkunç olmaya başlıyor. Bugün en çok yayılan, en yaygın olan düşünce şu. Bütün bu çekiler, belalar başlamadan önce kilise 144 bin Yani bütün dünyadaki imanlılar göke alınıp orada İsa ile karşılaşacakmışlar ve orada devam edecekmişler. Ama İsa dünyaya gelmeyecek, inmeyecek, havada kalacak sanki, gözükmeyecekmiş dünyaya. Onun gelişi gizli olacakmış. Yani imansızlardan kimse onu görmeyecekmiş. Öyle bir düşünce var ve bu maalesef bizim kiliselerimiz arasında en yaygın düşüncedir. Eminim siz de bu öğretişi duydunuz, belki kendiniz öyle düşünüyorsunuz. Bu kilisenin alınışına Bulgarca grabvane deniliyor. Ama bu ad aslında tam değil, gizli grabvane dememiz gerekiyor. Bu saklı bir şey. Çünkü kilisenin grabvane olması, kilisenin alınışı elbette İncil'e geçiyor. Elbet, 1. Senarikliler bölüm 4 apaçık diyor, kilise alınacak. Ama o olay gizli olmayacak. Çok sesli olacak. Baş meleğin borazanı ile. Borazanı ile. Ve bu öğretiş ancak 1830 yılında yani ortaya çıktı. 1830 yılından sonra yayılmaya başladı ve milyonlarca imanlının ruhsal savaşma gücünü azaltırdı. Onları pasif ve etkisiz kıldı. Neden? Madem kilise alınacak, demek ben bu çekileri, bu zorluklara ve ölümleri yani bana dokunmayacak. Ve ikinci bir şey, kilise alındıktan sonra 7 senelik bir müddet varmış. Ve eğer daha önce iman etmediyse bu 7 sene içinde tövbe edebilirmiş. Tamam mı? Demek sanki ikinci bir şans düşüncesi var. O da çok kişinin yani zayıflattırıyor. Çok şükür diyor, büyük sıkıntı, o çeki dolu günler başlamadan önce göke uçacağız, korunacağız, rahat edeceğiz, başkalar çeksin. Bu öğretişin tarihi ve ne kadar zararlı olduğu hakkında ayrıca bir ders hazırlıyorum. Ama bizim 144 bine dönelim. Bu anlayışa göre, bakın ne diyorlar. Bu 144 bin kişi hepsi Yahudiymiş. Daha doğrusu büyük sıkıntı denilen zamanında, yani 7 sene içinde İsa'yı kabul eden Yahudiler imiş. Evet, evangelist kiliselerin arasında bugünlerde maalesef en yaygın olan görüş budur. Ama bence bu biraz zor. Neden? Bugünlerde sanılıyor ki bütün dünyada Yahudilikten gelen tahmin ediliyor 350 bin Mesihçi var. Yani Yahudilikten önce Yahudi olup sonra İsa'yı Mesih olarak kabul eden 350 bin Mesihçi var şu anda. Ve bu teoriye göre bütün bunlar ve daha yüzlerce milyon gerçek imanlı göke alınacakmış. Ve ancak ondan sonra o 144 bin Yahudi İsa'yı Mesih olarak kabul edeceklermiş. E peki o zaman soruyorum. O zaman geri kalan Yahudilere kim şahitlik yapsın ki de imana gelsinler 144 bin kişi? Dikiş tutmuyor. Ama burada daha derin bir yanlış düşünce var. Ayetimiz diyor ki, İsrail oğullarının bütün cinslerinden 144 bin kişi mühürlendi. İsrail oğullarından bütün cinslerden. Ve bu lafı hiç araştırmadan bunlar Yahudilerdir diyorlar. Bakın buradaki soru daha derindi. Kutsal kitabı nasıl açıklıyoruz? Onu nasıl anlamamız gerekiyor? Ve birçok kişi diyor ki kutsal kitabı lazım harfen yani bukvalno anlayalım. Bakın bu bence mümkün değil. Kimse yani İncil'i, kutsal kitabı tam olarak bukvalno almıyor. Hayır. Bunu söylüyorlar ama bunu demek aslında bu mümkün değil. Mesela vahiy açıklama bölüm 12'de Yuhanna gökte bir kadını görüyor. Ay onun ayaklarının altında ve güneş onun etrafında. E peki bu kadın kosmonot mudur? Bukvalno alırsak havasız uzayda nasıl durabilir? Bir de kırmızı bir ejder geçiyor, bir drakon geçiyor. Onu da mı bukvalno alalım? Hani Çin lokantalarındaki figürler gibi mi? Görüyorsunuz bukvalno almak olmuyor. Bukvalno anlamak mümkün değildir. Ya da Mata 5, 29 ve 30'a ne diyelim? Sağ gözün seni günaha soktu mu? Onu çıkar at. Ve sağ elin seni günaha soktu mu? Onu kes at. Kardeşler, aramızda kaç erkek kardeş var ki bir kadına şehvetle baktıkları zaman bu ayeti bukvalno alıyorlar? Yok. Kimse bunu bukvalno almıyor. Hayır, herkes İncil ayetlerine sembolik bir anlam veriyor. Mesele olmuyor bu kuvvalı mı sembolik mi ama ne derecede sembolik. İşte bu özellikle son kitapçık yani vahiy kitabında geçerlidir. Peki 144 bin geçiyor ve sonra cinsleri sayıyor. Şimdi bunları bir göz atalım. Her bir cinsten 12'şer bin imiş. Ama başka bir problem. Eğer bunlar diyeceğiz hani bunlar Yahudilikten gelen kişilerdir. O zaman tam ciddi alalım. Biz sadece obje olarak yani 144 bin Yahudi ama işte her cinsten sayıyor 12 şer bin tam. Değil bir plus ya da minus bir kişi. Tam 12 bin. Evet. Ama büyük problem şu ki bugünlerde yeryüzünde hiçbir Yahudi diyemez ki ben Naftali cinsindenim. Ya da ben İssakar cinsindenim. Bu bilgiler, bu cins kütükleri çoktan kayboldu. O zaman bu ayetler anlamsız kalıyor. Hayır, lazım anlayalım asıl Allah halkı kimlerdir? Ve bu da şimdi çok önemli bir noktaya geldik. İsrail kimdir? Allah halkı kimdir? Var mı iki Allah halkı, bir İsrail, bir kilise yoksa nasıl? Romalılar 2:28. Çünkü asıl Yahudi dıştan Yahudi olan kişi değildir. Dışarıda hani bedende yapılan sünnet de asıl sünnet değildir. Ama içten olan Yahudi asıl Yahudidir. Şöyle diyor. Yani Yahudi olmak kandan gelen bir şey değildir. Ama doğru düşüncelere, doğru inanca sahip olmakla oluyor. İçeriden Yahudi ne demek? Doğru bir inanca sahip oldun mu Yahudisin? Yanlış bir inanca sahip oldun mu Yahudi değilsin? Yine de Efesliler 2:16-19'a kadar. Rab için konuşuyor. Kendi haçıyla düşmanlığı paramparça etti. Düşmanlık mı da milletler ve Yahudilerin arasındaki. Kendi haçıyla iki halkı bir beden içinde Allah'la barıştırdı. Çünkü onun yoluyla ikimiz bir ruhta fırsat bulduk babaya yaklaşalım. İkimiz derken gene Yahudiler ve milletleri konuşuyor. İşte böylelikle artık yabancılar ve misafirler değilsiniz. Ama kutsallarla birlikte vatandaşsınız, Allah'ın hanesindensiniz. Tek bir Allah halkı var, iki tane yok. Evet, artık iki tane Allah halkı, yani kilise ve İsrail diye bir ayrım yok. Ve bir daha da olmayacak. Allah halkı her zaman tek idi, her zaman tek kalacaktır. Bu 144 bin bugünkü Allah'ın halkını gösteriyor. Yuhanna'nın zamanındaki Allah'ın halkını gösteriyor ve o dünyanın sonunda da aynı Allah halkı olacak. Hem Yahudilerden hem de milletlerden oluşan tek bir Allah halkıdır. İsa derken tek sürü, tek çoban olsunlar bunu kastetti. Biraz daha detaylı bu 144 bine bakalım. Her cinsten sayılıyor. Her cinsten, İsrail'in her cinsinden diyor. Ama her cinsten aynı sonuç veriyor. Hepsi 12 şer bin. Nasıl bu denk geldi? Tam plus minus bir kişi, hayır tam 12 bin. Bu çok ilginç. Çünkü çölde sayım kitabında sonuç başkaydı. O da her cins sayıldıktan sonra bambaşka rakamlar, sıfralar meydana geldi. O da yazıyor. Ruben oymağından 46.500 kişi. Simeon oymağından 59.300 kişi. Gad oymağından 45.650 kişi. Yahuda oymağından 74.600 kişi vesaire. Demek eski Allah halkında daha güçlü ve daha zayıf cinsler vardı. Ama bugünlerde hepsi aynı derecede saygı görüyorlar, aynı güce sahiptirler. Hiçbir halk daha üstün, daha aşağı değildir. Hiçbir halk Allah'a daha yakın ve daha uzak değildir. Hepimiz aynı derecede Mesih'in bedeninin parçalarıyız. Evet, sonra bütün İsrail halkından diyor ama bu da sayılan cinslerin adları da çok enteresan. Şimdi bunların bu adlarına bir göz atacağız. Şimdi biliyorum bazı yeni imanlılar ve kutsal kitabı iyi bilmeyenlerin kafası karışabilir bu da. Çünkü eski antlaşmayı fazla okumuyoruz, fazla bilmiyoruz. Ama vahiy yani açıklama kitabını anlamak için eski antlaşmayı çok iyi bilmemiz gerek. Evet, İbrahim'in torunu Yakup idi. Değil mi? İbrahim, İshak, Yakup. Ve Yakup'un 12 oğlu vardı. Peki bunu biliyoruz. Onlardan zamanla İsrail'in 12 cinsi, 12 halkı yani sıptı ortaya çıktı. En büyüğü Simon. Ve en küçüğü Benyamin. Birincisi Simon, sonuncusu Benyamin. Bazı özellikleri vardı. Mesela Levi cinsinin, Levi oymağının, onlar Allah'ın hizmetçileriydi. Allah hizmetçileriydi. Onlar da, onlara toprak verilmedi. Onlar aslında imanla yaşasınlar. Ve başka 11. numara, yani sonuncudan bir önceki Yusuf idi. Yusuf biliyorsunuz, onun hikayesini biliyoruz. O da kardeşlerini Mısır'da kurtardığı için Rab ona iki kat miras verdi. İki kat. Yusuf, ne de eski antlaşmada liste varsa Yusuf geçmiyor ama onun yerine onun iki oğlu geçiyor. Efraim ve Manaşe. Efraim ve Manaşe. Şimdi bakalım buradaki ayetlerde ne diyor? Burada sayılan 12 cinsin adlarına baktık mı? Üç konu gözü çarpıyor. Üç önemli ruhsal ders alabiliriz. Tamam mı? Ve biraz detaylarına bakacağız burada. Birincisi Yahuda diyor. Yahuda. Yahuda Yakup'un oğullarının arasında dördüncü yerdeydi. Tamam mı? Dördüncü yerdi. Ama burada birinci yerde geçiyor. En birinci, sanki en büyük oğul Yahuda'ymış. Neden öyle? Neden acaba? Sanıyorum bu kolay anlaşılıyor. Çünkü Yahuda 5. bölümde geçiyor. 5. bölümde Allah'ın elindeki fermanı açabilecek bir kişi aranıyor. Ama o da yazıyor ki Yahuda cinsinden gelen aslana layıktır. Yahuda cinsinden gelen aslana. Yahuda'nın cinsinden gelen aslan acaba kimdir? Tabii ki İsa Mesih'tir. Yani kralın soyuydu. Yahudaların cinsi yani kralın soyuydu. Yahuda yani İsa bütün ordunun başıdır. Eğer 12 cins, 12 halk yani ordu sembolize ederse ve en başta Yahuda varsa demek İsa. İsa ruhsal ordunun başıdır. Nasıl söylüyoruz ilahide canım köle pazarında değil mi? Önden giden paşamız odur. Evet savaş durumda bulunurken arkadan bizi buyruk vermiyor. Yapın edin. Hayır o önden gitti. Önden giderken yani kendi canını verdi bizim savaşımız için ve ondan sonra bizi de aynısını yapmaya çağırıyor. Ben nasıl canımı verdim, siz de bu savaşta canınızı verebilirsiniz. Yahuda aslanı. İşte kendi gücümüze, kendi paramıza, kendi tanıdıklarımıza güvensek yandık. Savaşı ancak onunla, Yahuda ile, Yahuda aslanı ile, ancak onunla, onun metotları ile, onun gibi yaşayarak kazanacağız. Ruhsal savaşı ancak böyle kazanacağız. Ve bu hakikat gelecek baskı zamanı içinde çok önemlidir. Kardeşler, defalarca söyledim, hazırlanın. Yani var Türkiye'de böyle defalarca gördüm, duvarda böyle askerlikte yazıyor. İşte barış zamanında ter dökmeyen savaşta kan döker. Çok doğru. Şimdi az bir fırsatımız kaldı. Ter dökelim de asıl baskı geldi mi kan dökmeyelim. Evet, ruhsal savaşımızda ancak bu Yahuda aslanı, ancak onu örnek alalım. Birincisi bu. İkincisi Levi. Şimdi bakalım Levi bize nasıl bir ders veriyor. Dediğimiz gibi Levi cinsi çok özel kişileriydi. Onlar diğer İsraillerden ayrıydı. Onlara toprak yoktu. Yani gündelik işlerle uğraşmasınlar. Onların daha yüksek bir nivosu vardı yani. Onlar Allah'ın kendi hizmetçileriydi. Yani onlara miras yoktu ama onların mirası Rabbin kendisiydi. Onun için eski antlaşmadaki cins listelerinde Levi adı geçmiyor. Çünkü onlara toprak yoktu. Ama burada açıklama 7. bölümde geçiyor. Bunun önemi nedir? Neden? Rab bu listeyi yazarken Levi koyuyor oraya. Eskiden yoktu. Burada Rab göstermek istiyor ki Levi artık özel bir kategori değildir. Kahinlik görevi artık ayrı bir grup insanlara, ayrı bir grup imanlılara mahsus değildir. Çünkü Mesih'in krallığında bütün Allah halkı Levilidir. Hepsi birer kahin, hepsi birer Allah görevlisi. Sen bir Mesihçi misin, imanlı mısın? Yani kuzunun arkasından gidiyor musun? O zaman sen de bir Levilisin. Bu kocaman ve önemli bir hakikattir. Ama maalesef aynı zamanda aramızda henüz tam anlaşılmayan bir hakikattir. Her bir Mesihçi, yani ben burada gerçekten yeniden doğmuş, yeni doğuşa sahip olan asıl imanlar için konuşuyorum. Yani her bir Mesihçi birer kahindir, birer Allah görevlisidir. İnanmıyor musun bana? 1. Petrus 2:5 şöyle konuşuyor. Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki bir kutsal görevliler grubu olasanız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesih'in eliyle Allah'a makbul oluyor. Ve gene biraz aşağıda ayet 2:9. Ama siz seçilmiş bir halksınız, krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz. Petrus mektubunda bütün imanlılar için açıkça söylüyor. Kahinsiniz, Allah görevlilerisiniz, seçtenliksiniz. Tamam mı? Ve Petrus burada konuşmuyor pastorlara. Yanlış anlamayın. Bu mektup bütün imanlılara. Hayır, her bir Mesihçi bir Allah görevlisidir. Bu hakikati kavramadığımız için ruhsal işi daha fazla önderlere bırakıyoruz. Onlar uğraşsın. Ve bir taraftan birçok önder de büyük kıskançlıkla bakıyorlar, kimse onlara rakip yani konkurent çıkmasın. Kendilerinden başka hiç kimse ruhsal görevleri yerine getirmesin. Ama kardeş, sana bir şey diyeyim mi? Yarın öbür gün o güzel, gösterişli, konforlu toplantı yerlerimiz bizden alındı mı? Ve yine babalarımızın zamanında olduğu gibi evlerimizde toplamak zorunda kaldık mı? Orada 5 kişi, orada 10 kişi. Hani yok artık 200-400 kişilik toplantılar. Hepsi ev grubu olacak. Korkudan evlerde devam edeceğiz. Kaçak olarak. O duruma döndük mü? Büyük bir problem çıkacak meydana. Bu ev toplantıları gidecek. Bu ev toplantılara Allah'ın sözünü yani anlatan, besleyen kişiler nerede? Leviler nerede? Çünkü biz o levileri hazırlamadık. Önderler, pastolar sizi konuşuyorum. Şimdi zamanıdır bu levileri yetiştirelim. Hem de ekspresle, hızlandırılmış bir biçimde. Vakit az. Evet, üçüncü bir konu. Geçmeyen atlar. Yani bu listede 12 at yazıyor ama var bazı atlar arıyoruz ama yok. Ne demek istiyorum? Aslında orada olması gereken iki at bulunmuyor. Dan ve Efraim. Onlar da Allah halkının yani 12 cinsinden idi. Dan ve Efraim ama burada geçmiyor. Neden acaba? O iki cinsin adı neden geçmiyor diye sorarsan eski antlaşmaya bakmamız lazım. Dediğim gibi Yusuf, Yakup'un 11. oğlu. Ve kendi kardeşlerini, babasını, bütün soyunu Mısır'da açlıktan kurtardığı için onlara Mısır'a yerleştirdiği için Yusuf'un mirasını yani iki payı verdi. Mirastan iki payı verildi ona. Yusuf adının yerine gene onun iki oğlun adı geçiyor. Efraim ve Manaşe. Ama açıklama bölüm 7'ye bakıyoruz. Manaşe geçiyor ama Efraim yok. Neden? Efraim yerine onun babasının adı Yusuf geçiyor. Yazmıyor Manaşe ve Efraim, yazıyor Manaşe ve Yusuf. Ah, neden öyle? Sanki Allah utanıyor, Efraim adını ansın. Ayrıca Dan cinsin adı da geçmiyor, Dan. Demek Efraim ve Dan, bu ikisi yok. Neden ikisi bu cins listesinde bulunmuyor? Cevap putperestlik. Putperestlik. Nasıl? Her imanlı aşağı yukarı altın dana olayını işitmiştir, değil mi? Musa'nın zamanında bunu herkes biliyor. O iki tabela ile 10 emir yazan tabelayla aşağı inerken görüyor. Bir put yapmışlar, altın bir dana. Kızan derslerinde belki onun resimlerini görmüşsünüz. Çok hızlı imanlar belki çıkış kitabında olayı okumuşlar bile. Ama siz biliyor muydunuz? Musa'dan 500 sene sonra ikinci bir altın dana meselesi oldu. Evet, Kral Süleyman'ın ölümünden sonra devlet ikiye bölündü. Güney tarafının adı Yahuda oldu, kuzey tarafının adı gene İsrail. Ve o İsrail denilen parçada, yani o yarısında, onun başına Yarovam adında bir kişi geçti, o kendini kral yaptı. Ve krallığını sağlamlaştırmak için halkın dinini de değiştirdi. Kimse öbür krallığa ve asıl gerçek tapınağı olan yani Yeruşalim'e gitmesin diye, ne yaptı? İki tane altından dana yaptırdı. Değil bir tane, iki tane bile yaptı. Ve İsrail yani yarısının iki ucuna yerleştirdi. Merak eden onu 1. Krallar bölüm 12'de okuyabilir. Ve o Yarovam o danaları Beytel ve Dan kasabasına yerleştirdi. Dan okuduk. Beytel gene Efraim bölgesindedir. Aha, şimdi anlıyoruz. Böylece Efraim ve Dan denildiği zaman aklımıza altın danalar, yani putperestlik geliyor. Onun için bunlar listede yok. Çocuklar, kendinizi putperestlikten, putlardan koruyun diyor. 1. Yuhanna 5. bölümünün son ayeti öyle diyor. Kendinizi putlardan koruyun. Sanki büyük bir meseleymiş Yuhanna'nın zamanında. Neymiş bu acaba? Evet, şimdi Yarovam'ın zamanından 1000 sene geçiyor. Yuhanna'nın zamanına geldik. Ve Yuhanna burada 12 cinsin atlarını sıralarken sanki Yuhanna'nın zamanındaki imanlılara da uyarıyor. Hey, dikkat edin. Efraim ve Dan'ı kendi halkımdan attım çünkü putlara taptılar. Siz şimdi korkunç bir baskı altında bulunuyorsunuz Yuhanna'nın zamanında. İmparator Domitian sizi zorlamak istiyor. Onun putuna kurban getiresiniz. Ama onu yapmayın. Yoksa sizin de adınızı o listeden atacağım. Yani eski antlaşmadaki olay şimdi Yuhanna'nın zamanında tekrarlanıyor. Bakın açıklama 14, 9 ve 10. Bu sözler Yuhanna'nın zamanı için yazıldı. Bakın ne söylüyor. Eğer bir kişi canavara taparsa ya da onun putuna taparsa ya da onun nişanını alırsa ister alında olsun ister elinde olsun. O kişi Allah'ın öfke şarabından içecek. O şarap hiç sulandırılmadan Allah'ın öfke kadehine dökülmüştür. O kişiye kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürt içinde çeki çektirilecek. Ne kadar korkunç bir söz, ne kadar korkunç bir ceza. Bakın Rab burada ne kadar ciddi, ne kadar korkunç bir uyarı veriyor bütün insanlara ama imanlılara da. Eğer imparator tapınışına katılırsanız, eğer hükümetin ideolojisine katılırsanız sizi Efraim ve Dan gibi halkımdan atacağım. Bu 12 cins listesinin mesajı budur. Ve kardeşler, şu anda Yuhanna bu ayetleri yazdıktan 2000 sene sonra yeniden Yuhanna'nın zamanına döndük. Dönüyoruz. Yavaş yavaş bu canavar olan yeni dünya hükümeti nedir diye sanki biz şu anda bir koku alıyoruz. Aslında değil yavaş yavaş ama çok hızlı adımlarla o yeni dünya hükümetin içine kayıyoruz. Ve o gerçekleşti mi onlar da bizi zorlayacaklar putperestlik yapmaya. Kalmayacak bir yer nerede ofisyal toplantı yapalım. Kalmayacak bir yer biz nerede hani kilisecilik oynayalım. Hayır. Aynı duruma biz geleceğiz. Ve Rab bize diyor ki Efraim ve Dan unutmayın. Kompromis yok. Evet ve Rab bugün bizde aynı uyarıda bulunuyor. Devlet propagandasına inanma. Devletin ideolojisine katılma. İtaat et ama itaatın sınırı var. O canavara tapmak oluyor. O putlara tapmak demektir. Burada vaktimiz yok bu konuyu detaylı olarak konuşalım. Onu başka bir vaazda yapacağım. Bugünkü amacım kardeşlere kuraj vermek. Onların imanını sağlamlaştırmak, korku vermek değil, sağlamlaştırmak. Çünkü ne oluyor bu da? Evet, Rab bir general gibi ordusunu saymıştır. Ordum hazır, savaşa hazırız, sayıldı. Sen de sayıldın. Erkek, kadın, genç, yaşlı, okumuş, cahil, sen de artık bir askersin. Senin de adın listeye yazıldı. Bu ruhsal savaşta var mısın, yoksa kaçacaksın mı? Bizim ordumuz o savaşı mutlaka kazanacak. Bütün vahiy, bütün açıklama kitabının mesajı budur. Ve bu ruhsal savaş bittikten sonra generalimiz, paşamız, o boğazlanmış kuzu ve Yahuda'dan gelen aslan olan acaba o seni bütün meleklerin önünde övecek mi? Yoksa seni utandıracak mı? Açan savaştan kaçtın, kendi işlerine baktın ve aldırmadın ki senin pasifliğin yüzünden başkaları öldü. Onlar korkusuzca savaşırken sen korkup sakladın, kompromis yaptın. Ama sayıldık derken başka bir düşünce de var. Sadece askerlik söz konusu değil burada. Başka bir düşünce de var. İsa Mesih aynı zamanda iyi çobanımızdır. İyi çobanımızdır. Senin de iyi çobanındır. Yeter ki ondan emin olasın. Diyebilirsin ben eminim. Rab benim iyi çobanımdır. Ve o iyi bir çoban olarak sürüsünü saymıştır. Her koyundan haberi var. Hatta her konu kendi adıyla çağırıyor. Sayıdan daha üstün. O izin vermeyecek bir tanesini bile kaybetsin. Hani vardı ya o mesele 99'u bırakıp bir tanesinin peşine düştü. Evet. Şimdiye kadar sayılma olayına baktık. Ama umarım bir parça anladık ne için mesele oluyor. Şimdi de bu 144 bin kişiye yapılan ikinci olaya bakalım. Onlar hepsi mühürlendi. Mühürlenme meselesini geçelim şimdi. Evet, ikinci tarafı mühürlenmek. Mühürlenmek nedir? Mühürlenmek demek oluyor ki yetkili bir kişi, bir devlet adamı bir yeri ya da bir malı öyle bir biçimde kapatıyor ki bir kişi onu açarsa hemen anlaşılacak ve onu yani açana ağır bir ceza verilecek. Mesela hatırlıyorsunuz İsa Mesih'in mezarını mühürlediler. Bir kişi gelip Roma devletin adına mühür koydu. Ve bu mühürü kim kırarsa, kim mezarı açarsa ona ölüm cezası verilecekti. O kadar ciddi bir şeydi mühürlemek. Hani mühürler bozulmaz. Bozana da hemen kesin ölüm var. Ya da hatırlıyorum 1979 senesinde ben birkaç aylık imanlıydım. Minibüsle Türkiye'den, İzmir'den yola çıktık ve Yunanistan'dan, Gırtya'dan geçerek Makedonya'ya gidecektik. Ama Yunan sınırına gelince o zaman arabada kocaman bir kutu vardı. İçinde 2000 parça Yuhanna ve Mata İncili broşürler vardı ve biz onları Makedonya'da dağıtacaktık. Yunanistan sınırına gelince gümrükçüler o kutuyu buldular ve iplerle çok sıkı bağladılar ve üstüne bir mühür koydular. Ve bize dediler ki Yunanistan'dayken hakkınız yok o mühürü kırıp İncil'leri dağıtasınız. İşte mühürlemek, mühürlenmek budur. Evet ama okuduğumuz ayetlerde mallar ya da yerler değil de insanlar mühürleniyor. İnsanlar mühürleniyor. Rab kendi halkını mühürlüyor, mühür koyuyor. Güzel ama bu ne anlama geliyor ki? Bunu daha detaylı araştırmamız lazım. Bazıları hemen diyecek, biz imana gelirken kutsal ruhla mühürlendik. Ve sahiden de İncil bunu 3 defa söylüyor. 2. Korintiler 1:22. O bizi mühürledi ve yüreğimize kapora olarak ruhu verdi. Efesliler 1:13. Önce hakikat olan haberi, hani sizi kurtaran iyi haberi duydunuz. Hem de ona iman ettiniz. Böylelikle Mesih de söz verilen kutsal ruhla mühürlendiniz. Efesliler 4:30. Allah'ın kutsal ruhunu da üzmeyin, o ruh ile kurtuluş gününe kadar mühürlendiniz. Tamam, demek anladık. Mühür kutsal ruhtur. İyi güzel ama gene de aslında bu söz gene de çok fazla anlaşılmıyor değil mi? Ne anladık? Mühürlendik ama nasıl? Ne demek bu? Birçokların buradaki anlayışı şu. Madem İsa'dasın, Allah'ın yeryüzünde gönderdiği belalar sana dokunmayacak. Sıkılma, sana hiçbir şey olmaz. Allah baba iyidir. Mühürlenmek buymuş düşünüyorlar. Ve çok fazla derin düşünmezsek buradaki ayetler sanki öyle çıkıyor. Ayet 3'te diyor ki, dedi ki en birinci yani Allah'ımızın hizmetçilerini alınlarından mühürleyelim. O zamana kadar ne toprağa ne denize ne de ağaçlara zarar vermeyin. Hani meleklerini buyuruyor. Hani hiçbir şeye zarar vermeyin. Önce Mesihçiler mühürlensinler. Te işte iş hazır. İnsanlara en küçük şey olmayacak. Belalar bizi dokunmayacak diye düşünüyorlar. Ama bu mühürlenmenin sırasına bakalım. Bu önemli. Bölüm 5'te mühürlenmiş bir fermanı gördük. Ve kuzu olan İsa o mühürleri teker teker açıyor. Ve her açtığında bir bela oluyor. Sonra burada tam tersini görüyoruz. Açmak değil, mühürler açılmıyor ama Allah'ın halkı mühürleniyor, kapatılıyor. Ama bakalım bu olay ne zaman oluyor? 6. ile 7. mühürün arasında. Yani ancak 6. mühür açıldıktan sonra bu mühürlemek olayı var. O zamana kadar imanlılara ne olacak? İlk 5 mühür bize ne konuştu? İsa Mesih bu kuzu, bu mühürleri açınca neler oldu? Gördü ki savaşlar, enflasyon, kıtlıklar, epidemiler gibi korkunç şeyler oluyor. Ve İsa Mata 24'te aynı hakikati ortaya koyuyor. Siz bunları duyacaksınız ama son bu değildir Ve şimdi biraz düşünelim. Demek bu da sanki madem 6. mühürden sonra bu imanların mühürlenmesi var. Demek oluyor ki hani daha önceki durumlar, biz bunları hepsi göreceğiz. Ve şimdi biraz düşünelim. Biraz realno konuşalım. Napolyon'un savaşında 5 milyon kişi öldü Avrupa'da. Birinci Dünya Savaşı'nda 25 milyon kişi öldü. İkinci Dünya Savaşı'nda 85 milyon ölü var. İspanyol grip epidemisinde en azında 50 milyon kişi öldü. Sence bu korkunç olayların içinde gerçek imanlılardan hiç kimse mi ölmedi? Hiç kimse mi hastalanmadı? Hiç kimsenin evi mi yanmadı? Ve insan tabiatımız onu kabul etmek istemediği için daha önce bahsettiğim öğretiş ortaya çıkardılar. Yok efendim kilise alınacakmış belalar başlamadan önce. Hayır. Ama 6. mühür açınca bir soru soruldu. Ve soru bu. Bu 6. mühürün zamanında saklayın bizi kral iskemlesinde oturanın bakışından ve kuzunun öfkesinden. Çünkü onların öfkesinin o büyük günü geldi artık ve kim ayakta kalabilir? Evet, kim ayakta kalabilir? Biz de bunu iyice anlayalım. Biz buna lazım, bunu doğru anlamak için lazım bir ayrım yapalım belalar ile yargı arasında, sıkıntılar ile davalama arasında. Allah insanlara belalar gönderiyor, onları kurtarmak için, tövbe etsinler diye. Ama Allah'ın yargısı, onun davalaması başladı mı artık kurtuluş yok. Merhamet zamanı bitmiş olacak. Evet. Ve biz imanlılar hangisinden kaçacağız? Hangi olaydan korunacağız? Belalar mı yoksa yargıdan mı? İşte imanlılar o yargı günü için mühürleniyor. O yargı günü onlara dokunmayacak. Daha önce insanların üzerine gelen belalar onlar başka konu artık. Ve bu konuda son bir fikir. Rab o mühürü imanlıların neresine koyuyor? Neresine koyuyor? Yazıyor sadece onların alınlarına. Alınlarına. Ayrıca şeytanın da bir işareti var. Ama şeytan razı ya alnına ya eline. Ama Rab sadece insanların, imanlıların alnına mühür koyuyor. Bu önemli. Demek bu görünen bir nişan değil. Ama onların düşüncelerinde bulunan bir şey. Alın, beyin demektir, düşünce. Evet, kim sağlam öğretişe sarılırsa, ancak onlar ayakta kalacaklar. Kim kesin karar verdiyse, apostolların öğretişine bir milimetre uzaklaşmayacağım, kulağıma hoş gelin, yeni öğretişleri kanmayacağım, işte sadece onlar mühürlü imanlılardır. Sadece onlar ayakta kalacak, öbürler düşecek. Evet, şimdiye kadar birinci gruba baktık. Ve şimdi çok kısa da olsa çünkü vaktimiz yetmeyecek. İkinci gruba yani gökteki büyük kalabalığa da bir göz atalım. Bu grup nasıl anlatılıyor? Ve bu grup yani detaylı bakmayacağız. Sadece buna bakıyoruz. Bunlar diyor büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Rubalarını kuzunun kanında yıkayıp bembeyaz ettiler. Şimdiye kadar belki çok detaylı konuştum, çok inciden inceye konuştum, yani çok yabancı konular açtım. Ama sen yani belki Mesih'i iyi tanımıyorsun, belki daha vaftiz olmadın, belki yeni bir imanlısın, pek bir anlayışın yok. Eğer şimdiye kadar dayandıysan, o zaman bu sözleri anlayabilirsin. İşte bu dayanan kişiler, büyük sıkıntıdan geçen kişiler, rubalarını diyor kuzunun kanında yıkayıp bembeyaz ettiler. Saçmalık, nasıl? Kana bandırdın mı beyaz mı oluyor? Ama işte bu da bir mucize var. Sanki en büyük çamaşır tozunun reklamı gibi. O kadar hızlı bir preparat, o kadar hızlı bir yani materyal ki hani en lekeli rubayı, en lekeli gömleği hani tertemiz yapar. Böyle öyle bembeyaz yani parlak. Nasıl? O nedir? İsa Mesih'in kanı diyor, kuzunun kanı insanları öyle yapıyor. Yok yeryüzünde bir günah. Yok yani insanın yani işleyebileceği bir günah ki İsa Mesih'in kanı onu temizlemesin. Ve eğer sen bunu daha ciddi almadıysan şimdiye kadar her şeyden önce bunu yap. Evet, kötü zamanlar gelecek, ondan kaçamayız. Ve dayanabilmek için en birinci temel bu. Sen kendi rubalarını kuzunun kanında yıkadın mı? Yani bu adımı attın mı? Vaftiz bir parça bunu gösteriyor. Herkes onu yapsın. Niye bekliyorsun? Havalar mı ısınsın? Hükümet izin versin mi? Neye bekliyorsun? Evet, şimdi vakittir. Evet, ama şimdi bakalım. Nasıl anlatıyor onları? Büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Goyam script. Bu büyük sıkıntı başka zaman konuşabiliriz ama sanıyor musun gerçekten büyük sıkıntı sadece dünyanın sonunda yani son birkaç sene içinde olacak? Ha? Daha önce büyük sıkıntı yok mu? Yuhanna bu satırları yazarken işte artık neredeyse 2000 sene önce büyük sıkıntı yok muydu? Hı? Sanıyorum İsa Mesih diyor yani karalanmayın yani için her günün sıkıntısı o güne yeterlidir. Önemli olan değil büyük mü küçük mü orta sıkıntı. Hayır. Önemli olan dakikada bu sıkıntıdan geçiyor muyuz yoksa takılıp düşüyor muyuz? Evet sıkıntıları atlamak, yenmek lazım. Ve şimdi bu kişilere nasıl anlatıyor? Aa, burada gerçekten yüreğim eriyor. Bakın işte onlar için Allah'ın kral iskemlesinde önündediler. Ve onun evinde gece gündüz ona hizmet ediyorlar. Ve kral iskemlesinde oturan evini genişletirip onlara sığınacak yer olacak. Artık hiç acıkmayacaklar, ne de susamayacaklar. Ne güneş onları çarpacak, ne de sıcaklık. Çünkü kral iskemlesinin ortasında olan kuzu onlara çobanlık yapacak. Onları diri su kaynaklarını götürecek. Allah da onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Kimin? Sıkıntıdan geçenlerin. Tamam mı? Evet, sonuna kadar dayanan kişiler bunları konuşuyor. Evet. Acaba sence bu teselli sözler, bu güzel teselli sözler kimin için yani yazıldı? Hı? Rabbimiz İsa, o iyi çoban bu güzel sözlerle kimi sevindirmek istiyor? İki seçenek veriyorum sana. A. Büyük sıkıntıyı hiç görmemiş. Bütün zorluklardan transit geçen, bu yeryüzündeki çekileri hiç ortak olmamış olan o gizli grabvanı imanlılara mı? Yoksa B, Rab için hor görülen, alay edilen, çeki gören, dövülen, aslanların önüne atılan ve böylelikle büyük sıkıntıya dayanmış olan imanlılara mı? Düşünelim. Elbette doğru cevap B. Büyük sıkıntıdan geçen kişiler, bu hani sıkıntıyı yaşamış olan, yakından tatmış olan kişilerdir. Rab bizi yani büyük sıkıntının içinden kurtarıyor. Değil üstesinden, yanından, altından geçelim. Hayır içinden. İçinden geçerek kurtuluyoruz. Şimdi arkada hemen itiraz edenlerin seslerini işitiyorum. Madem öyle o vakit mühürlenmek ne anlama geliyor? Bu nasıl bir mühürlenmek? Açan zorluk görüyoruz, çeki görüyoruz ve en sonunda öldürülüyoruz. Nerede mühürlenmek? Teşti kardeş, burada artık kazdık ve en sonunda senin imanının temeline vardık. Nedir bu temel sende? İmanın neyin üzerinde duruyor? Rab'den nasıl bir karşılık bekliyorsun? Uzun ömür mü? Rab seni zorluk ve hastalıklardan uzak tutsun, o mu? 98 yaşında kendi yatağında hiç acı çekmeden uykuya dalıp direkt o gökteki Yeruşalim'e transfer olmak kurtuluş sence o mudur? Yoksa daha üstün bir değer mi var senin hayatında? Yoksa sadık bir şahit olmak, İsa Mesih'i inkar etmemek, görevini tamamlamak mı daha önemli senin için? Gökteki büyük kalabalık sıkıntının İçinden geçmiş olanlardır. Ve bu demek sıkıntılı günleri gören kişiler, sıkıntılı günleri gördüler ve dayandılar İsa'ya inkar etmediler. Kim bunu isterse, kimin yüreğinin en derin arzusu buysa bu kategoriye giriyor. İşte bunlar gökteki büyük kalabalık, bunlar 144 bin kişinin içinde. Kimin temeli bunun üzerine kurulduysa işte onlar kaybolmayacak. Ve sona gelince istiyorum Romalılar 8 büyük sıkıntıdan geçenler için şöyle yazıyor. Bütün bu şeylerin içinde bizi seven Mesih'in sayesinden öyle büyük bir yenge kazanıyoruz ki eminim ne ölüm ne de yaşam, ne melekler, ne şeytanlar, ne de başka ruh kuvvetleri. Ne şimdi var olan şeyler, ne de gelecekteki şeyler. Ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış bir hangi başka şey bizi Allah'ın sevgisinden ayıramayacak. Ve o sevgi Rabbimiz İsa Mesih'te bulunuyor. Evet kardeşler, gelecekteki baskı günleri için bu ayetler bize teselli ve cesaret versin. Evet, 144 bin kişi hepsi sayılmıştı. Ve hepsi tek bir kişiyi kaybetmeden göke transfer oldular. 144 bin kişi o gökteki büyük kalabalıktır ve bir kişi bile kaybolmadı. Evet, bazıları öldürüldü, 5. mühür. Evet, birçokları zorluk gördüler. Evet, birçoklarına fenalık yaptılar ama dayandılar ve kazandılar. İşte kaybolmamak bu demektir. Evet ve benim yüreğimdeki arzum aynısıdır. Sen de bu kalabalığın içine sayılasan, sen de bu gökteki kalabalığın bir parçası olasan. Ve gerçekten bizi bu zor günler bekliyor. Çocuklar bir daha söylüyorum, aldanmayın. Şimdi bir iki hafta işte bu yasaklar, sanksiyalar çıkarsa gene sokağa çıkabiliriz. Tamam mı? Havalar güzel ama aldanmayın. Dünya değişti. Bir daha eskisi gibi olmayacak. Ve ancak Yahuda kökünden, Yahuda cinsinden gelen aslan ve işte bu boğazlanmış kuzu, bu birdir. Ancak o bizi yani ayakta tutabilir. Hepinize iyi akşamlar ve umarım birkaç gün içinde hani 13. bölüme devam edeceğiz. İşte haberleri incilbg.com Facebook grubasında haber vereceğiz. Ne zaman gene devam ediyoruz. Rab sizin olsun. İyi akşamlar.